Ayrım 50, sayfa 445. Kadınlara yardımcı olmak. Resulullah her hususta hanımlarına yardımcı olurdu. Hazreti Ayşe validemize Peygamber Efendimizin evinde ne iş yaptığı sorulduğunda, ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi demiştir. Buhari, Ezan 44, Nefekat 8, Tirmizi, Kıyamet 45. Resulullah Hayber dönüşünde hanımı Safiye validemizin rahatını temin etmek için bineğinin terkisine bir örtü sermiş ve kolayca binebilmesi için de devesinin yanında çömelip dizini dayamıştır. Buhari, Cihat 102, Büyü 111, Müslim, Nikah 464. Hazreti Ayşe bir defasında, "Babam Ebu Bekir'in ailesi bize bir gece koyun paçası göndermişti. Allah Resulü eti tuttu, ben kestim veya ben tutmuştum da o kesmişti," dedi. Dinleyenlerden birisi, "Bunu lambasız olarak karanlıkta mı yapıyordunuz?" diye sordu. Hazreti Ayşe validemiz şöyle cevap verdi. "Yanımızda lambaya koyacak kadar yağımız olsaydı şüphesiz onu katık yapar yerdik. Bir ay geçerdi de Hazreti Muhammed'in ailesi yiyecek bir ekmek bulamaz, ocaklarında tencere kaynamazdı." Ahmet 6-217, İbn-i Sad 1-405. Yine Hazreti Ayşe şöyle anlatır. Usame bin Zeyd kapının eşiğine takılıp düşmüştü. Yüzünde yara açıldı ve kanamaya başladı. Resulullah hemen ilgilenip bana, "Çocuğun yüzünü temizleyiver," dedi. Ben biraz tiksinir gibi oldum. Bunu hisseden Peygamber Efendimiz hemen kendisi kalktı, kanı temizledi ve Usame'nin yüzünü yıkadı. İbn-i Mace, Nikah 49, İbn-i Sad 4-61-62. Bir günde Allah Resulü torunu Ümame'yi yanına çağırmış, gözünün kenarında kir olduğunu görünce onu bizzat silmiş ve temizlemişti. İbn-i Sad 8-233. Kadınlara el kaldırmamak. Hadis kitapları ve Resul-i Ekrem'in hayatından bahseden eserler onun hanımlarını hiç dövmediğini ittifakla haber verirler. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin hanımlarına ve hizmetçilerine asla el kaldırmadığını ifade eder. Müslim, Fedail 79, Ebu Davud, Edep 4, İbn-i Mace, Nikah 51. İbn-i Sad, Peygamber Efendimizin kadınları hiç dövmediğine ve Müslümanları da bundan nehyettiğine dair rivayetleri hususi bir başlık altında toplamıştır. İbn-i Sad 8-204-205. Hazreti Ebu Bekir bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna girmek için izin istediği sırada kızı Ayşe'nin Resul-i Ekrem Efendimiz'e karşı yüksek sesle konuştuğunu duydu. İçeri girince kızını tokatlamaya kalkışarak "Allah Resulüne karşı nasıl sesini yükseltirsin?" dedi. Resulullah Hazreti Ebu Bekir'e mani oldu, o da öfkeyle dışarı çıktı. Allah Resulü Hazreti Ayşe'ye, "Gördün mü seni babanın elinden nasıl kurtardım?" diye latife yaptı. Hazreti Ebu Bekir birkaç gün sonra tekrar Efendimizin huzuruna çıkmak için izin istedi. İçeri girdiğinde Resulullah ile kızının barıştıklarını görünce, "Beni savaşınıza karıştırdığınız gibi barışınıza da dahil edin," dedi. Peygamber Efendimiz de, "Kabul ettik, seni aramıza kattık," buyurdu. Ebu Davud, Edep 84/4999. Resulullah hanımlarını döven erkekleri muhtelif şekillerde uyarmış ve bunlara karşı daima memnuniyetsizliğini ifade etmiştir. Bir defasında insanlara hitap ederek, "Pek çok kadın Muhammed'in hanımlarına gelerek kocalarından şikayet ediyorlar. Kadınlarını döven o kişiler sizin hayırlılarınız değildir," buyurdu. Ebu Davud, Nikah 42, İbn-i Mace, Nikah 51. Yine muhtelif zamanlarda şöyle buyurmuştur. "Kadınları ancak kötüleriniz döver." İbn-i Sad 8-204. Bir mümin hanımına buğz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Müslim, Rada 61. Huzeyfe şöyle der. "Benim dilimde aile efradıma karşı bir ölçüsüzlük vardı. Fakat bu durum başkalarına karşı olmazdı. Halimi Peygamber Efendimiz'e arz ettim. Bana istiğfar bakımından ne haldesin? Bu kusurunun bağışlanması için günde 70 kere istiğfar et," buyurdu. İbn-i Mace, Edep 57. Kadın hürriyeti ve vakıflar. Kadın tıpkı erkek gibi hukuken müstakil, bağımsız bir şahsiyettir. Sahip olduğu veya sonradan kazandığı her çeşit mal onun mülkiyet ve tasarrufundadır. Ne babası, ne kocası, ne oğlu bu konuda herhangi bir nezaret ve kontrol hakkına sahip değildir. Profesör Doktor M. Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi, sayfa 31-32. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri, kadınların da kazandıklarından nasipleri vardır. Nisa 32 ayeti kerimesi, her iki cinsin sadece manevi haklarını değil, maddi haklarını da vurgulamaktadır. Hukuki işlemleri yapma hususunda kadınlar erkeklerle aynı konumdadır. Hukukçuların ekseriyetine göre tam ehliyeti olmak şartıyla kadınlar kendi aleyhlerine olan bağış ve vakıf gibi ameliyeleri de serbestçe yapabilirler. Nitekim Resulullah devrinden itibaren sadaka tarzındaki dini bağışlarda kadınların hususi bir yeri olmuştur. Ebu Said el-Hudri, Resul-i Ekrem Efendimizin insanları sadaka vermeye teşvik eden hadisini rivayet ettikten sonra "En ziyade sadaka verenler kadınlar olurdu" demektedir. Müslim İdeyn 9. İbni Hazm şunu nakleder: Abdullah bin Ömer, Fatıma ve diğer sahabiler Medine'de pek çok vakıf bırakmışlardır. Bu, güneşten daha açık ve daha meşhur bir meseledir, bunu bilmeyen yoktur. M.A. Yemani, Fatimüz Zehra, Beyrut, 1996, sayfa 330. İslam tarihinde kadınlar tarafından çok sayıda vakıf kurulmuştur. 953/1546 tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'nde kayıtlı 2517 vakıftan 913'ü %36 kadınlar tarafından kurulmuştur. 18. asırda Mısır'da kurulmuş olan vakfiyeleri, Mısır Evkaf Bakanlığı'nda muhafaza edilen 496 vakıftan 126'sını %25 kadınlar tesis etmiştir. Halep, Şeriye sicillerine kaydedilen vakfiyeler içinde kadınlar tarafından tesis edilenler 16. yüzyılda %6,5, 17. yüzyılda %26, 18. yüzyılda %37, 19. yüzyılın ilk yarısında %44'lük bir orana sahiptir. Bu oranlar hayli yüksek olup kadınların hukuki ehliyet ve mali imkanlarını rahat bir şekilde kullanabildiklerini gösterir. Bu vakıflara tahsis edilen imkanlarla yapılan meskenler arasında dul kalmış, boşanmış kadınların barınabilmesi için ayrılmış olanların da bulunması dikkat çekicidir. Makrizi ve Sehavi gibi alimler Kahire'de Peygamber Efendimizin eşlerinin mescide bitişik odaları şeklinde inşa edilmiş ihtiyar dul kadınlara ait vakıflardan ribat bahseder. Kadınlar kurdukları vakıfları çok defa kendileri yönetmişlerdir. Makrizi El-Hıtat 2-454, Profesör Doktor M. Akif Aydın, Kadın Mat Diya 24-88. Resulullah ümmetini daima bu tür insanlara yardımcı olmaya teşvik ederdi. Kocasız kadınlarla yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap kazanır. O kimse tıpkı geceleri durmadan namaz kılan, gündüzleri de hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir. Buhari, Nafakat 1, Edep 25-26, Müslim, Zühd 41. Resulullah kadınların verdiği emanı ve himayeyi kabul etmiştir. Bunun misallerinden biri kızı Zeynep, diğeri de Ümmü Hani Hazretleridir. Buhari, Cizye 9, Vakidi 2, 553-554, İbn-i Sa'd 8, 32-33. C. İçtimai hayatta kadın. İslam'ın kadınların sosyal statüsünde köklü değişiklikler meydana getirdiği şüphesizdir. Hazreti Ömer'in, "Doğrusu biz cahiliye devrinde kadınlara değer vermezdik. Nihayet Allah Teala kadınlar hakkında ayetler indirdi ve onlara birçok haklar tanıdı" sözü bunun delillerinden biridir. Profesör Doktor M. Akif Aydın, Kadın, Mat, Diya, 24-91. Asr-ı Saadet'te kadınlar içtimai hayata iştirak ediyorlardı. Mescid-i Nebevi'deki ibadet hayatına katılmaları, bayram, düğün ve benzeri mühim günlere iştirakleri bunu göstermektedir. Nitekim Resulullah bir gün mescide uğramış, kadınlardan oluşan bir cemaatin orada oturduğunu görünce onlara eliyle işaret ederek selam vermiştir. Tirmizi, İstizan 9. Hazreti Ayşe Medine'de bir bayram günü Sudanlılar tarafından yapılan gösteriyi Resul-i Ekrem'in yanında izlediğini nakletmektedir. Buhari, İdeyn 3, Müslim, İdeyn 19. Bu dönemde kadınlar İslam'ı öğrenme hususunda da son derece istekliydiler. Peygamber Efendimizin kadınların sorularına cevap vermek ve onlara dini öğretmek için hususi bir gün tayin ettiği bilinmektedir. Bu sayede sahabiler arasında dini iyi bilen alim kadınlar yetişmiş ve birçok dini hükmün sonraki nesillere intikalinde mühim hizmetler ifa etmişlerdir. Bu dönemde kadınlar gerektiğinde haklarını aramaktan da geri durmuyorlardı. Ümmü Umare Peygamber Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, Kur'an'da her zaman erkeklerden bahsedildiğini, kadınlardan fazla söz edilmediğini görüyorum," dedi. Bunun üzerine Müslüman erkeklerin ve kadınların mesuliyetlerine ayrı ayrı işaret eden şu ayeti kerime nazil oldu. Allah'a teslim olan erkekler ve Allah'a teslim olan kadınlar, Allah'a iman eden erkekler ve Allah'a iman eden kadınlar, itaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huşu sahibi erkekler ve huşu sahibi kadınlar, tasadduk eden erkekler ve tasadduk eden kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, iffetlerini muhafaza eden erkekler ve iffetlerini muhafaza eden kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ahzab 35, Tirmizi, Tefsir 33/3211. Kocası tarafından evlilik ilişkisine fiilen son verilen Havle binti Salebe durumu Resul-i Ekrem'e kadar götürüp düzeltilmesi hususunda ısrar etmiş ve bunun üzerine Allah kocası hususunda seninle tartışan ve halinden Allah'a şikayet eden kadının sözünü işitti diye başlayan ayetler nazil olmuştur. Mücadele 1-4. Mesruk anlatıyor. Ömer bin Hattab Peygamber Efendimizin minberine çıkarak mehrin 400 dirhemden fazla olduğunu hiç bilmiyorum dedi ve indi. Kureyş'ten bir kadın Hazreti Ömer'e itiraz ederek ey müminlerin emiri 400 dirhemden fazla mehir vermeyi insanlara yasakladın mı deyince Ömer evet dedi. Bu cevap karşısında kadın Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de siz onlardan birine kantar kantar mehir vermiş olsanız bile verdiğinizden bir şey almayın. Nisa 20. Buyurduğunu duymadın mı? Dedi. Durumu anlamakta gecikmeyen Ömer, Allah'ım beni bağışla. Bütün insanlar Ömer'den daha fakih dedikten sonra tekrar minbere çıkarak, ey insanlar, ben size 400 dirhemin üzerindeki mehri yasaklamıştım. Artık kim ne kadar isterse malından o kadar mehir versin, dedi. Bakınız Heysemi 4-284, İbni Hacer, Metalip 2-4-5. Kadınlara ev işleri uygun görülmekle birlikte asr-ı saadette bazı kadınların harici işlerle de uğraştıklarını müşahede etmekteyiz. Kayle binti Ümmi Enmar isimli hanım sahibi anlatıyor. Bir umre esnasında Merve'de Peygamber Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü, ben alışveriş yapan bir kadınım. Bir şey satın almak istediğimde düşündüğümden az bir ücret veriyorum. Daha sonra normal ücretine yükseltiyorum. Bir şey satmak istediğim zaman da onun normal ücretinden fazla talep ediyorum. Daha sonra normal değerine iniyorum, dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Ey Kayle, böyle yapma. Bir şey satın almak istediğinde onun normal ücretini teklif et. Ya alırsın ya almazsın. Bir şey satmak istediğin zaman da yine malın normal ücretini iste. Ya satarsın ya da satamazsın. İbn-i Mace, Ticaret 29. Resulullah zamanında Hayle binti Tüveyt de Medine'de ıtır güzel koku satan bir hanım sahibi olarak bilinmektedir. İbn-i Hacer, El-İsabe 4-278. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma, ev işleriyle birlikte kocasının atına bakmış ve bahçelerinden toplanan mahsulü taşımıştır. Buhari, Nikah 107. Semra binti Nüheyk adındaki kadın sahabinin ise çarşı pazar dolaşarak elindeki kırbaçla insanları iyiliğe sevk edip kötülükten sakındırdığı, bir nevi zabıta memurluğu yaptığı nakledilmektedir. Heysemi 9-264. Okuma yazma bilen Şifa binti Abdullah'ın da benzer bir vazifeyle Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Medine çarşılarından birinde vazifelendirildiği anlaşılmaktadır. İbni Hacer El-İsabe 4-341. Asr-ı Saadet'te içtimai hayatın bir parçası olan gazvelere gelince, bu savaşlarda muharip sınıfı daima erkekler oluşturmuştur. Yani savaşa katılmak kadınların asli vazifesi değildir. Hazreti Ayşe validemiz şöyle der: Efendimiz'e, "Ya Resulullah, biz de sizinle birlikte gazaya çıkıp cihad etsek olmaz mı?" diye sordum. Resulullah, "Sizin için cihadın en iyisi ve en güzeli haçtır." "Haccı mebrurdur," buyurdu. Bu sözü Peygamber Efendimiz'den işittiğimden beri haccı hiç bırakmadım. Buhari, Cezaü's-Sayt 26, Cihat 62. Bununla birlikte kadınların Resulullah devrinde harbe daha çok geri hizmetlerde, bazen de fiilen iştirak ettikleri olmuştur. Umumiyetle yaralıların tedaviyi, su ve yiyecek verilmesi gibi hizmetlerde bulunmuşlardır. Uhud ve Huneyn savaşlarına katılan Ümmü Süleym ve Ümmü Haram, Uhud'a katılan Ümmü Salit, Hayber gazvesine iştirak eden Ümmü Sinan el-Eslemiye ve birçok gazveye katılan Rubeyyi bint Muavvis bunlardan bazılarıdır. Allah hepsinden razı olsun. Profesör Doktor M. Akif Aydın, Kadın, Mat, Diya, 24-91-92. Ümmü Süleym, Hazreti Peygamber'e savaşa katılmak istediğini ifade edince, Resulullah ona cihadın kadınlara farz kılınmadığını ifade etti. Ümmü Süleym, yaralıları tedavi edebileceğini, göz ağrılarına ilaç yapabileceğini, mücahitlere su taşıyabileceğini söyledi. Bunun üzerine Resulullah, "O halde gazaya çıkmanız ne güzel olur," buyurdu. Heysemi 5-324. Bazı kadınlar Peygamber Efendimizin bu iznine binaen savaşlarda yaralıları tedavi ettiler, yırtık ve sökükleri diktiler, su taşıdılar, yemek yaptılar, hatta ihtiyaç olduğunda bizzat savaşa girip çarpıştılar. Buhari, Cihat 65-68, İbn-i Sad 8-425, İbn-i Mace, Cihat 37, İbn-i Hacer, El-İsabe 4-396. Ümmü Umare, Uhud Savaşı'na katılarak oku ve yayıyla düşmanla çarpışanlardan biridir. Savaştan sonra Medine'ye dönen Resulullah, harp esnasında sağma soluma döndükçe hep Ümmü Umare'nin yanı başımda çarpıştığını görüyordum, demiştir. İbni Hacer, El-İsabe 4-479. İslam hukukçuları, kadının devlet başkanlığı ve hakimlik dışında kamu vazifesi yapmasına umumiyetle karşı çıkmamışlardır. Hanefiler, hat ve kısası gerektiren suçlar dışındaki davalarda kadının şahitlik gibi hakimlik de yapabileceğini söylemektedirler. Ancak tatbikatta kadınların hakimlik yapmasının örnekleri çok azdır. Profesör Doktor M. Akif Aydın, Kadın, Mat, Diya 24-90. Görüldüğü gibi İslam, kadınlara daha çok evlerini ve ailelerini tavsiye etmekle birlikte onlara evlerin dışını yasaklamış değildir. Bilakis, ilim tahsilini onlara da emretmiştir. Ticaret yapmalarına, kendi fıtri hususiyetlerine uygun meslek edinmelerine hiçbir mani koymamıştır. Hatta küçük çocukların talim ve terbiyesi ve tıpta kadın hastalıkları gibi hususları onlara bırakmak daha münasip görülmektedir. Ancak Müslüman kadınlar her zaman İslami sınırları muhafaza etmek mecburiyetindedirler. İslam'ın hoş görmediği iş ve mekanlarda çalışmaları doğru olmaz. Çalışma ortamları İslam'ın tavsip etmediği şekilde olmamalıdır. İş hayatında ve içtimai hayatta, konuşma ve davranışlarında hafiflikten ve ölçüsüzlükten uzak durmaları, haya ve vakar elbisesini kuşanmaları gerekmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa'yı çağırmaya gelirken son derece hayalı bir şekilde geldiğini haber vermektedir. Kasas 26. Bu fıtri hükümlere boyun eğmeyerek kadınları eşitlik adı altında her türlü ağır işte ve her türlü şartlar altında çalıştıran milletler hep zarar etmişlerdir. Kadınları ezilmiş, aile müesseseleri dağılmış, nüfusları günden güne azalmaya başlamıştır. Asrımızın mütefekkir simalarından Ali İzzet Begoviç şu değerlendirmeyi yapar. Uygarlık kadını hayranlık ve kullanım objesi yapmış, takdir ve saygıya layık tek şey olan şahsiyeti ondan almıştır. Bu durumla her gün biraz daha fazla karşılaşıyoruz. Bilhassa çeşitli mislerin seçimlerinde ve manken veya fotomodel gibi kadınlara mahsus mesleklerde bu durum apaçık ortaya çıkmaktadır. Burada artık kadın insan denilen şahsiyet değil, olsa olsa güzel hayvandan biraz daha fazladır. Uygarlık bilhassa analığı küçük düşürmüştür. Satış, mankenlik, mürebbiyelik, sekreterlik, temizlik işleri gibi meslekleri analık vazifesine tercih etmiştir. Uygarlık analığı kölelik ilan ederek kadına ondan kurtulmayı vaat etmiştir. Ne kadar kadını ailesinden ve çocuklarından ayırarak, o kurtararak diyor, çeşitli işlerde çalıştırdığını iftiharla belirtiyor. Öbür tarafta kültür ezelden beri anneyi yüceltmiş, onu bir sembol, bir sır yapmış, mukaddes kılmış, en güzel şiirler, en müessir sesler ona ithaf edilmiştir. Ali İzzet Begoviç, Doğu ve Batı arasında İslam, tercüme Salih Şaban. İstanbul 1993, sayfa 211. D. Kadın ve eğitim. İslam, kadın erkek bütün insanların eğitilmesine ehemmiyet verir. Kur'an-ı Kerim, ayrım yapmadan bütün müminlere okumayı, tefekkür etmeyi, araştırmayı, kalemi, kitabı, yazıyı ısrarla tavsiye etmektedir. Allah Resulü, hanımlarının talim ve terbiyesiyle yakından meşgul olur ve bu hususta daha ziyade sohbet usulünü tercih ederdi. Zira sohbet, Peygamber Efendimiz için hem ashabının hem de ehli beytinin yetiştirilmesinde mühim bir vasıtaydı. Resulullah, hanımlarının her biriyle baş başa sohbet ettiği gibi onları bir araya toplayarak da sohbette bulunmuş ve bu adetini hayatı boyunca devam ettirmiştir. Her sabah mescitten çıktıktan sonra ve her ikindi namazını müteakip hanımlarını tek tek ziyaret ederek kısa bir müddet onlarla sohbet ederdi. Ebu Davud, Nikah 38, İbn-i Sad 8-85. Akşamları ise bütün aile efradı yanında kalacağı hanımının odasına gelerek Resulullah'tan feyiz alırlardı. Daha sonra da herkes odasına çekilirdi. Müslim, Rada 46, Ahmet 6, 107, 157. Bunun yanında birebir eğitime de ehemmiyet verirdi. Şifa binti Abdullah şöyle anlatır. Ben Hafsa'nın yanındayken Resulullah yanımıza geldi ve bana, buna yazıyı öğrettiğin gibi nemle tedavisini de öğretir misin? Hadiste geçen nemle, karınca kelimesi, İnsanın iki yanında veya vücudunun diğer yerlerinde çıkan bir tür yaraya verilen isimdir. Buyurdu. Ebu Davud, Tıp 18/3887. Daha önce insanlar kız çocuğuna sahip olmayı bir utanma sebebi kabul ederken, Allah Resulü bunu cenneti kazanmak için en güzel ve kolay bir yol olarak göstermiştir. Kız çocuklarının bilhassa eğitimine ağırlık vererek şöyle buyurmuştur. Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himaye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lütuf ve ihsanlarını devam ettirirse, o kimse cennetliktir. Ebu Davud, Edeb 120-121/5147, Tirmizi 1-13/1912, Ahmet 3-97. Bir başka hadisi şerifte de Resulullah, her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir. Müslim 1-149, Tirmizi 1-13/1914.